Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu ve yılbaşı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu biraz farklı oldu diğer peygamber insanlardan. İşte bu Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresi'nde Errahim Vezkür Meryem Vezkür Ya Muhammed hatırla ümmetine söyle an fil kitabı kitapta Kur'an-ı Kerim'de kimi Meryem'e Hazreti Meryem'in kıssası olayını Hazreti Meryem'in babası İmran Kur'an'daki üçüncü sure adı İmran suresidir. Annesi Hanne. Bunların çocuğu olmuyordu. Bir gün Hanne, Meryem'in annesi kuşlara bakarken bir ana kuşun yuvada yarı kuşuna baktığını gördü. İçine bir evlat sevgisi içine geldi. O anda atadı. Ya Rabbi, sen bana bir evlat verirsen onu meşalsa atadım dedi. O zaman kim adarsa meşalsa evladını mutlaka evladı olurdu. Erkek olurdu. Allah Teala bunlara da kız verdi ama Hazreti Meryem'i verdi. Bahtı ki doğum yaptı. Onun tabi ancak doğunca belli oluyor. Ancak bilmiyor zamanlar. Bahtı kız doğdu. Ya Rabbi kız doğdu ne yapayım? Aldı bunu. Tabi altın pisten geçten sonra Meşrasa'ya gitti. Zekeriya Aleyhisselam'da o zamanlar Meşrasa'nın başında o. Hem peygamber kendisi. Hazreti Meryem'in de teyzesinin kolesi oluyor Zekeriya Aleyhisselam. O buna kefil oldu. Aldı bunu Meşid-i Aksa'ya. Ona özel bir yer yaptı Meşid-i Aksa'da. Meşid-i Aksa'ya girince şimdi basımı aşağı iniliyor orada Meşid-i Aksa'da. Hemen solda özel bir yeri vardı kendisinin orada. Hazreti Meryem Validemiz çocukluğu Meşid-i Aksa'da peygamberlerin gözetiminde geçti. Gözetiminde peygamberlerin. Yani hiç günah işleyemeden, günah bilmeden yetişti. İbadet yetişti kendisi. Tabii onu özetiyorum kısasını. Hazreti Meryem büyük çağına gelince ne zaman adeti olursa o günleri Meclis'ten tabi çıkardı, teyzesine giderdi, yakın olduğu şey oraya. Yıkanmak için de dışarıda yıkandırdı. Demek ki o dönemde evlerde banyo yok demek o dönemde. Mevlam buyuruyor, İzin tebezet min ehle mekanen şarkıya. Yine bir gün, kış günüydü, İzin tebezet evden ayrıldı, min ehli ehlinden mekanen şarkıya şark doğu demektir. Evin doğusuna doğru veyahut da Meşid-i Aksa'nın doğusuna doğru gitti. Neyi oraya gitti? Yıkanmak için gitti oraya. Neden acaba doğuyu tercih etti? Rivayetlere göre hava o gün biraz güneşliymiş soğuk da olsa yani o yönden onu tercih etmiş. Onun için Hristiyanların kıblesi doğu oldu. Bundan dolayı. Fettehazet min dunihim hicaben. Yıkanmak için kendisiyle ehli arasında, yani halk arasında görünmesin diye bir hicab edindi. Hicab bir perde anlamına gelebiliyor. Bu tabi bez perde olabilir. Veya bir kayanın dibine, arkasına gitti oraya yıkanmak üzere. Yani gusül alacak orada. Fersen ile ya ruhana. Ve Allah'ın buyuruyor, tam yıkanmak üzere orada, tenha yerde, Fersen'e ileyhe ruhana, Mevla ona Ruhul Kudüs'ü gönderdik Mevla'm. Ruhul Kudüs, Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam Meryem'e gitti. Nasıl gitti? Fetemesselliha beşeren seviyya. İnsan şeklinde, beşer insan şeklinde seviyya her şeyi düzgün. Boyu, postu, her şeyi düzgün. Genç bir delikanlı şeklinde oraya gitti. Melekler her şekilde girebilir melekler. Yalnız iyi şekilde girerler. Mesela ah buyurun, melek bir köpek şekline girmez. Kuş şekline girebilir, insan şekline girebilir. Cinler de, onlar da şekil değiştirebilirler. Onlar da genelde yılan, köpek gibi şekle girerler onlar da. Melekler insan şekline girince bunları herkes görebilir. Herkes bunları görebilir bunları. İnsan şekline girince. Hazreti Meryem Validemiz baktı karşıdan ona doğru, kendi üzerine doğru bir insan, genç bir delikanlı geliyor. Gayet yakışıklı ama çok güzel. Genç delikanlı geliyor. Hazreti Meryem tabi ürktü. Issız yerde, korktu arada, kalet. Dedi ki o gelene Cebrail Aleyhisselam'a, İnni ben muhakkak ki Euzü bir rahmani minke, ben senden Allah'a sığınıyorum. Rahman Allah'a sığınıyorum. Yani senin şerrinden Allah'a sığınıyorum. İn künte tekiyya, eğer sen müttaki isen, tekva isen, Allah'tan korkan bir kimse isen, senin şerrine Allah'a sığınıyorum, bana yaklaşma yanıma gelme dedi. Burada bakın bir özellik var burada. İn künte tekiyya diyor. Eğer bir tekva sahibi isen, Allah'tan korkan kimse isen, Allah sığınırım senin şerrinden. Bir söz var Türkçemize vardır. Allah'tan korkmayandan kork derdi muhtemelenler. Hani şey söyledi. Peki neye geldi acaba Cebrail Aleyhisselam oraya? Yani Hazreti Meryem'in bu tabii güzel bir hali. Mela buyuruyor onun hakkında Kur'an-ı Kerim'de ve ummu sıddika. Hazreti Meryem yani sıddikalardan kendisi. Hatta dört kadın vardır. İslam'da değil de bütün dini işe alan dört kadın vardı. Dört kadın böyle. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma. Dört kadın böyle. Bu dört kadın cennetin gülleri bunlar. Dört kadın. Hiçbir kadın o makamı çıkamamak muhtemelen. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz bile o bile o makamı çıkamadı. Bir Hazreti Meryem. İkincisi Hazreti Asiye, Firavun'un hanımı. Firavun'un hanımı. Köşkte sırada yaşıyor. Bir numaralı kadın. Her şeyine geliyor. Fakat imancıya Musa Aleyhisselam o zaman ne yaptı? İşkenceyle öldürüldü. İşkence öldürüldü. Böyle. Onlar çekti. Ölmeden hatta şey öldürüldü kendisi. Velan buyuruyor. Ve firavne zil evtad. Ve firavne evtad. Evtad vededin çoğulu kazık demektir. Firavun'un işkence olarak yaptığı bir yer vardı Mısır'da. şehrin dışında. 4 tane kadir çakılmış, direk çakılmıştı. Firavun kimi işkenceyi öldürecekse oraya götürülürdü. Bir eli bir direğe çivi çakılırdı havada. Diğer eli bir yere çakılırdı. Karnı yukarıda, yüzü yukarıda. Ayakta iki direğe çakılırdı boşluktan böylece. Tabii beden ağırlık yapıyor kendisine. Bakın kafirler acımasız. Acımasız kafirler. Şiran gibi kimse eşi, hanımı, hasta Asiye'yi çok çok sevdiği halde onun bile iman etmesine tahammül edemedi böyle. Onlar böyle. Baskı yaptı, her şey yaptı. İmandan döndüremeyince işkence ödülmüş karar verildi. Çıkardılar şehrin dışına. Mübarek hanımı elleri çivilendi. Kazık yukarıda kaldı. Tabi bağırlık yapıyor, çekiyor ellerinden de. Askerler acıyorlar. Tabi tanıyorlar kendisini. Ne olur yengeciğim, ne olur işte. Dilinle Firavun istediğini söyle de çekme bu işkenceyi. Hiç bakmamıştı. Yani ölmek kolay mı? Ölmek kolay böylece. Hemen başına bir kılıç vursalar o insan bunu kolay kabullenebilir. Fakat işkence düşünün, işkenceyi havada boşlukta el ayakta çivilenmiş böyle. O zaman çivileriyle 4 kişi demir, dövme demirler o zaman çivilerle böyle. Onlarla çivilenmiş. Baskı yapıyor bedene de. Öyleyken tabi dinen dönmeyince Firavun çıldırıyor. Nasıl dönmez bir kadın dinle böyle. Üzerine taş koyun dedi. Kaya, büyük taşlar. Taş koydular. Muazzam baskı yapıyor. Üzerine artık eklemleri başladı. Kopma ayrılma yerinde böyle çıtıran baş eklemleri başladı. Mevlam açtı gök kapılarını. Açtı gök kapıları böyle. Baktı ki Asiye'de zaten yüzü yukarı doğru. Baktı ki bütün melekler ona bakıyor. Melekler. Bütün melekler bırakmış ibadetlerini, bırakmış görevlerini hep ona bakıyorlar böyle. Ona bakıyorlar. Ve cennetteki kendi makamını gördü oradan. Gördü. Bir melek müjde verdi. Asiye biraz da sabret. Biraz da sabret Asiye. Bak buraya geleceksin şimdi böyle böyle. Makamına bakarken, oraya bakarken ağzının canını aldı. Öldüğünün farkına bile varamadı. İşte dörtlerin arasına girdi ama bakınız. Yani insanlık tarihini kapsayan bu. Bütün insanların kapsayan dörtlerin arasına dört kalan birisi bu oldu. Hasverian'ın da bunların biri işte. Cebrail Aleyhisselam Mevlam'a gönderdi Hasverian'ı Meryem'e. Yıkanmak üzere. Karşıdan gördü. Ne olur Allah'tan korkuyorsan bana yaklaşma. Dur orada. Vardı. Kâle dedik Cevâ Aleyhisselam innama ene Resulü Rabbik. İnnama ene Resulü Rabbik. Ya Meryem sen benden Allah'a sığındın. Rabbine sığındın ama o sığındığını Rabbinin elçisiyim ben. Bana görev verdi. O beni gönderdi. Ve kendi kimliğine tanıttı. Ben Cebrail'im dedi. Tabi Cebrail'im deyince Hazreti Meryem'de işte bir sükunet oldu. Korkusu gitti. Peki nasıl ona güven yalan söylemez mi acaba? İlmimiz zaruru vardır. İlmimiz zaruru derler bunu. İlmimiz zaruru. Gönül bilir. Gönül bilir. O anda gönlü bildi. Şu örnek vereyim. Her insan tabi rüya görür. Görür. Der ki mesela sabah kalkar da ben Hazreti Ömer'i rüyamda gördüm der. Peki ne bildin Hazreti Ömer olduğunu ne biliyorsun? İşte bildim der. Nedir bu? İlmi zarur muhtemelen. İlmi zarur muhtemelen. Onu gönül bilir. Hasim bir alemiz orada. Tabi kendi yüksek makamda büyük keramet sahibi. Hatta kapı odasına kışın yaz meyveleri gelirdi. Ben dedi, o Rabbinin elçisiyim, Cebrail'im. Peki niye geldin? Lehebe leki gulamen zekiya. Lehebe leki. Sana hibe etmek için gulamen bir erkek çocuk. Zekiya tertemiz çocuk ama. Salih olacak. Hayalı olacak. İffetli olacak. Sana karşı saygılı olacak. Allah'tan korkan böyle bir tertemiz çocuk sahibi olacaksın. Beni Rabbim gönderdi buna sebep olmam için. Çünkü olacak. Kale dedi Hazreti, dedi Hazreti Meryem en layıklı gulamın, peki ama ya Cebrail nasıl benim oğlum olur? Nasıl benim oğlum olur? Velem yemseçli beşerrün. Bana bir erkeğe dokunmadı bile. Çünkü üreme kanuna göre ne gerekiyor? Mutlaka bir izdivaç gerekiyor. Meşru veya gayrimeşru. Bir cinsel bir temas gerekiyor. Hazreti Meryem ne attı bana şimdi buraya Cebrail Aleyhisselam'a? Üreme kanunu gereği. Enna yekünli gulamın. Enna burada nasıl olabilir? Yani bir şaşkınlık ifade ediyor burada enna kelimesi. Nasıl benim bir oğlum olabilir? Nasıl olabilir? Ve bunun gerekçesini devam ediyor. Velem yemsesli beşer. Bana bir erkeğe dokunmadı. El göstermedi. Öyle yetişti. Yani bir erkek eli değmedi kendisine. İşte. Nasıl benim oğlum olurum? Velem ekü begıya. Ben kötü kadın değildim. Yani ikisinden birisi gerekiyor. Burası Meryem Cebrail Aleyhisselam'a. Ya benim bir evlenme, erkek evlenmem gerekiyordu. Ya da gayrimeşru bir ilişki olması gerekiyordu. İkisi olmadığına göre nasıl benim oğlum olur? Kale kezalik. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, evet sözün doğru, doğru. Karabükü hüve el aleyhi heyyünün. Evet senin sözün doğru. Yani üreme kanuna göre bunlar gerek. İkisinin biri gerek. Ama Rabbim buyuruyor ki dedi hüve aleyhi heyyünün. Bu Allah'a göre çok kolay ama. Babasız vermekte. Şimdi üreme kanunu bütün canlıları kapsar bu. Madde aleminde ama. Melekler hariç. Yani bitkiler dahil, hayvanlar dahil bütün canlıları kapsar bu. Mutlaka ne gerekiyor? Üremede karşılıklı erkek dişi. Şaktı mevcimede. Evet, bitkiler bir araya gelmezler ama fakat erkeğin üreme öncesi ona gider. Devlen rüzgar veriyor o mevsimde rüzgar getirir bunları. Kuşları getirirler, böcekleri getirirler, gelir bu şekilde böylece. Mutlaka erkek dişi yani eksi artı bu şart üreme kanununda böylece. Bunu kim koymuş? Allah koymuş. Tabii Allah Teala buna bağlı değil ama bu kanun Mevlamız. Evet. Çünkü Allah'a katılmayan çok da yöntemler var. Gerçi madde aleminde her şeyimiz şey vardır madde aleminde. Her şey mutlaka şey buraya gerekir. Ama burada Rabbim başka yöntem kullanıyor burada. Ve ayetin sonu şöyle buyuruyor. Ve kâne emren makbûyâ. Hazreti Meryem biraz itiraza kalktı burada. Cebrail Aleyhisselam'a karşı. Yani nasıl olur olmaz şu bu derken şöyle söyledi son sözü ve kâne emren makbûyâ. Ya Meryem bu iş emrin vaktidir. Kazaya mübrem dedi. Kesin bir hüküm edilmiş, ezelde edilmiş bence bu. Kader iki yerde kader. Kadere mübrem, kadere muallak derim böyle. Kadere muallak bazı sebeplere bağlı. O değişebilir. Mesela dua ile değişebilir, sadaka ile değişebilir. Bir kimse rüyasında mesela baştan bir olay geleceğini görebilir. Olumsuz bir şey geleceği rüyanda görebilir kişi. Kalkar, namaz kılar, Allah'a dua eder, sadaka verir. Bu geri alınabilir böylece. Bir de emre magdiya vardır. Kadere mübrem, kadere muhkem, kesin. Peygamber duası fayda yok. Mesela Peygamber'in kızı Hazreti Zeynep, büyük kız, en büyük kızı, küçük çocuğu vardı, erkek çocuğu vardı. Hasta mı? Ağır hasta. Çünkü can çekişiyor. Can çekişiyor. Haber verdi Peygamberimize. Babama söyleyin, bak yavrum can çekişiyor. Ne olur babam gelsin. Geldiler Peygamber buyurdular. Peygamberimize gitme, hemen gitmedi. Ona söyleyin, sabretsin. Veren de Allah, alan Allah. Yaratan o. Ben karışamam. Kızı haber gönder tekrar. Babama söyleyin, illa ki gelsin buraya. Babam gelsin buraya bulunsun ama. Efendim kalktı, yanına eshabıyla beraber birkaç kişi gittiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri torununu kucağına aldı. Kucağında Peygamberimiz. Peygamberimiz Hatemül Enbiya. Yani Peygamber'in lideri. Zirvede, o makamda, meleklerin üzerinde torunu aldı kucağına. Torun baktı dedi, can çekişiyor böyle. Zor nefes aldı, böyle can çekişiyor çocuk. Peygamber tabii içi yandı. Bazen yaşları geldi Peygamber gözlerinden. Ama ne yaptı? Bir şey yapmadı, yapamadı, yapamazdı. Emren magdiya çünkü bu. Emren magdiya. Peki sonra ne oldu? Özeteyim inşallah kalanı inşallah ayet okumadan. Hazreti Cebrail Aleyhisselam Hazreti Meryem annemizin yakasına üfledi. Nefes verdi böyle. Nefes. Üfleme deyince bizim güne benzemez böyle üflemesi amatı. Bizim nedir üflememiz? İşte ki havanın çıkması. Kirli havanın çıkması. Hava çıkması böyle. Meleklerde tabi avciğer yok. Kan dolaşımı yok. Beden yok. İçin hava yok böylece. Fakat üfleme oldu ama. Nasıl oldu? Bilemiyorsun böylece. Üflediği anda o anda Hazreti Meryem validemiz sanki evlenmiş de eşinle temasta bulmuş gibi o hali yaşadı onda. Kendisi böylece. Yani orgazm denir buna. Böyle yani bir şeye erdi burada böyle. Yani tatminkar oldu. Bir hal oldu kendisine. Ve hamile kaldı muhtemelen. Gebe kaldı. Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın bir nefes üflemesiyle, kutsal nefesi yaptı böylece. Bu tabii nasıl olabilir acaba? İnsanlar genelde bu çağda her şeyin böyle biraz içine girmek ister ayrıntısına. Yani akıl da bundan pay almak ister bazı şeyler. Akıl da böylece. Ben takmıyorum diyor akıl der böylece. Bir örnek vereyim buna. Bizi acizane aklım verdiği kadar. İpek böceği. İpek böceği muhtemelen. İpek böceğinin ağzında iki tane ince boru vardır. Boru. İpek böceği 4 defa deri değiştirir. Son değişimden sonra artık bir şey yemez. Ne yer? Hatırlıyor yapar böyle. 4 defa deri değiştirir İpek böceği artık bir şey yemez. Ne yapar? Koza yapmaya başlar. Uyku yatacak artık. Böyle. Koza kendi arası yapacak. Nasıl yapacak bunu? Ağzında 2 tane boru vardır. İncecik boru vardır. Al içinde. İki borudan birden oradan bir sıvı çıkar. Ki protein ağırlıktır bu sıvıda. Oradan bir sıvı çıkar. Çıkan bu sıvı ağzından haldeki gaza temas ettiği anda sertleşir, ipek haline gelir bunun. Eşin düşeceğini muhterem cemaatimiz. bir ipek böceği, tırtıl aslında. Sonra kelebek olur bu, kazan çıktığında sonra. Tırtıl böyle. Bir ipek böceği, yani basit bir şey bize göre hayvan böyle şey. Ne yiyor? Dut yaprağı. Ham maddesi dut yaprağı. Ham maddesi ben muhtemelen böyle. Ne yapıyor? İçeren tabi ipek yok. Sıvı içinde var böyle. Ne oluyor? Çıkan sıvı havayla gaz temas ettiği anda katılaşıyor. İncide tel gibi ipek haline gelebiliyor böyle işte. Demek ki Cebrail Aleyhisselam'ın nefesi çıktığı anda o tabi gazı temas eder, gazlarla eden muhtemelenler. Ondan sonra ne yarattı? Üremek için yarattı onlar. Yarattı. Şimdi ipek deyince şu da var muhtemelenler. Bir gün Aleyhisselam'ın peygamberimiz miraba çıktı. Bir elinde ipek, halis ipek ama. Bir elinde altın. Peygamber ikisini böyle gösterdi. Bunlar ümmetimin hanımlarına helaldir, erkekte haram buyurdu. Erkeklere ipek haram, halis ipek haramdır böyle. Altın da haram erkeklere. Yani yüzük de olsun, erkeklere haramdır. Yalnız savaşta izin var erkeklere. Tabi eski savaşlarda, kılıç savaşında eğer kılıç hafif yan geliyorsa ipek bunu kaydırıyormuş. Onun için izin var bunlara. Bir de bir erkekte çok kaşıntı olsa bedeninde o zaman izin var mı? Yani kaşıntıyı önlü ipe içine giyerse var böylece. Yani hanımlar ipeği içine biraz da giyerlerse muhteremler, yani derileri çok sağ olur derilere bir. Hem havalandırır. Havalandırır. İpek onu helal için konulara. Hazreti Meryem validemiz orada ne oldu? Hamile kaldığını da anladı, fark etti kendisi de. Cebrail Aleyhisselam gitti. Hazreti Meryem validemize yıkandı. Yine Meşid-i Aksa'ya döndü. Özel odası vardı. Basamakla çıkılırdı. Kapısı kilitlenirdi. Oraya tek Zekeriya Aleyhisselam girerdi. Eniştesi oraya girerdi. Bunu iyice getirir, su getirir kendisine. Hazreti Validemiz ne kadar hamilelik zamanı sürdü? Bu kesin bilinmiyor böyle. Bazılarına göre bir ay, bazılarına göre normal 9 ay, normal, bazılarına göre de 8 ay. Yani 8 ay insan yaşamadığı için bir mucize diyorlar bunu da bazılarda. Bu bilinmiyor. Fakat tabii ne kadarsa bu zaman bilinmiyor. Hazreti Meryem o anda 15 yaşındaydı, bakire kızdı. 15 yaşında kendisi. Derken tabii o gebeliğin alametleri belirdi. Ama kendini gizledi. Kimse bunun farkına varamadı. Artık son artık sancılar başlayınca yine çıktım Beşikli Aksa'dan. Kudüs'ün içine Beşikli Aksa merkezinde. Kudüs Beşikli Aksa. Oradan çıktı. Başladı gitmeye. Doğum sancısı kendisine başladı ama sıklaşma başladı doğum sancısı da. Artık kendi bilinçsizce tabi o bilinçsiz gerçi ama Yaradan Mevlam o tabi yönlendiriyor. Nereye gitti? Beytüllahm denen kasaba. 10 kilometre uzakta Kudüs'e. 10 kilometre. O zaman bu Beytüllahm kasabası çok ısı tena bir yermiş. Hazreti Meryem ne yaptı? Tabi yürüyerek hem de doğum sancısını çekerek böyle 10 kilometre yürüdü. Artık başlayacak hale kalmadı. İyice bitkinlik hale geldi. Sıkılaşırdı. Şöyle etrafına bakındı. Yani ıssız, tena bir yerde bakındı. Mevsimde kış mevsimiydi. Soğuktu havada. Bir hurma ağacı gördü. Hurma ağacı da kurumuş ama. Yaprağı falan kalmamış. Kuru bir hurma ağacı. Tek bir ağaç. Orada gördü. Demek ki Hazreti Meryem validemiz orada o yalnızlığını verdiği ızdırap ile hurma ağacına bir yaslam ihtiyacı gördü. Ona sığınma hurma ağacına gördü. Hurma ağacına geldi. Kurum ağacı. Hurma ağacına şöyle bir sarıldı, bir yaslandı. kıvarlığı, sancısı var derken orada doğum oldu. İsa Aleyhisselam orada doğdu. Hep halkede geçiyor bunlar. Hazreti Meryem doğum yaptı. Doğum yaptı. Tabii şokta ama. Çünkü halka karşı ne diyecek şimdi? 15'te bakire kız. Evlenmedi, bir şey olmadı kendisi böylece. Şimdi ne yapacak çocuğunu? Halka ne diyecek? Tamamen artık çöktü, moralen çöktü. Psikolojide tamamen kendini çöktü orada artık. Şokta artık çıldıracak orada. Şöyle dedi. Keşke daha önce ölseydim de unutup gitseydim. Anılmasaydım. Bugünlere görmeseydim. Artık ölüme razı ama da gene öldüremez tabii. İntihar yapamaz tabii. Ah, keşke daha önce ölseydim de bugünlere görmeseydim. Nesye mensiyya. Unutulup gitseydim. Hemen altından, alt tarafından bir ses, bir melek. Ya Meryem, üzülme. Bak sana Mevlam bir su yaptı senin için. Küçük bir derecik. Su yokmuş orada, çölmüş orası. Mevlam oradan al ileriden yerden su kaynadı. Özel bir su ona, özel. Özeli farklı suyun küçük bir derecik şeklinde geçiyor. Bu sudan yıkan, bu suyu iç, yavrum bunu da yıka. Bir de hurma ağacını bir salla kenarına doğru, salla kenarına doğru. Üzerine meyve dökülür, hem taze meyve dökülür. Bir salla. Bak burada ve hüzzi ileyki ayet-i kerime. Ve hüzzi ileyki. Bir dizi nahret ya. Ve hüzzi hurma ağacını şöyle bir yaprağın bir dalını bir salla ayet-i kerime. Demek ki mutlaka insanla bir şey yapması gerekiyor. Yani keramet olsa gerekiyor böylece. Hasbihal validemiz şöyle baktı ki öyle bir su ki görünmeyen şeffaf bir su. Tadı her şeyi başka özel olarak Meryem'i yaratmış yerden. Yaratmış. O suyudan yüzünü gözünü yıkadı. Kendi bir sudan geçti orada. İçti suyu, kana kana suyu içti. Aklı başına geliyor. Normalleşti böyle. O şoku atlattı üzerinden. Baktı ki o anda karnında acıkmış ama. Hemen meleğin tavsiyesiyle kurma ağacı böyle dalını tuttu böyle. Demek ki şeymiş üzerine doğru. Şey bir sarstı. Hemen o anda ağaç hemen ağaçlarında yeşerdi. Yaprakları yeşerdi. Taze hurma oldu. Taze hurma oldu. Üzerine kucağına önüne düştü böyle şey. Onları yedi. Şimdi buna binaen Peygamber hadisinde buyuruyor. Eğer nifas sahibi kadın, nifas doğum yapan kadın anlamına geliyor. Böyle bir kadına kurumadan daha iyi bir şey olsaydı onu Allah ona verirdi ona böylece. Bunun için bir kadın doğumu yaklaştı mı kurma yemesi lazım. Hem doğumu kolaylaşır, hem kadının morali, psikolojisi düzelir, hem de çocuk iyi huylu olur böyle. Yani bir kadın, eğer hamileyken kadın hurma yerse, bu da çocuğuna çok faydalı böyle, yumuşak olur böylece. Yani hurmanın özelliği vardır. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz, hurmaya, ona itaat sevdiniz hurmayı, o sizin halanızdır buyuruyor hurma, halamız. Hala nedir? Baba kardeşi. Babamız kim? Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam toprağı artanından hurma yarattı. Hurma yarattı böyle. Yani bir insan için gereken ne kadar elementler varsa hepsi burada var. Var böylece. Bunun için bilhassa doğumdan sonra da kadınlar için en bir şifa kaynağı varsa mevsimde taze hurma. Şimdi taze hurma verdiniz. Taze hurma. Yoksa taze hurma, kuru hurma yemesi gerekiyor. Hem kadının sütündeki özellik farklı olur, kadın sağlığı daha iyi olur. Hasan-ı Ömer validemiz Doğumu yaptı. Aldı kucağına. Demek ki yanında bir şey götürmüş, kunda bir şey götürmüş, onu sardı. Şimdi dönecek, kulise gelecek. Kulise gelecek. O şeriatta, yani zekir etmiş şeriatında oruçların farklı oruç vardı. Yani. Orucun biri de susma orucu vardı. Susma orucu, konuşma orucu vardı böylece. Dedi ki Meryem validemiz yolda görenlere, yani ne bu Meryem? Baktı benim kulen çocuk var, işaret ağzını, yani oruçluyum, susma orucuyum böylece. İşaret etti, buna sorunuz böylece. Nasıl çocuk konuşur? Hemen konuştu. Kale inni Abdullah. Ve Allah'ın kuluyum. Derken böyle birkaç çocuk vardır konuşan bebekken. Bir ishal açsam bunların böylece. Fakat bu tabi kurüstü oluyor. O zaman da kurüstü Yahudir hakim orada. Gerçi Roma'ya bağlıydı. Roma'nın aklı bir vali vardı orada. Roma'ya bağlıydı. Bağımsızydı Yahudir orada böyle. Ama Yahudi halkın onları ağırlıkta Kudüs şehrinde. Yahudiler Hazreti Meryem böyle evlenmeden kocasız şu doğruluğunu görünce ona haşa muhteremler kötü israt eder kendisine böyle. Yani fahiş eder kendisine. Onu öldürmeye kalkışırlar. Şu öldürmeye kalkışırlar Yahudiler. Hazreti Meryem validemiz 15-16 yaşlarında o zamanlar ne yaptı? Aldı yavrucunu Mısır'a kaçtı Kudüs'te. Mısır'a kaçtı. 12 yıl Mısır'da kaldı. Ondan sonra tekrar döndü. Kudüs'e girmedi. Ona yakın başka bir kasaba vardır. Nasra diye oraya girdi. Oraya geldi. Onun için Hristiyan'ın bir ismi de Nasrani'dir. Yani Nasr şehrine mensup anlamına geliyor bence. Sonra tekrar İsa Aleyhisselam büyüyünce Kudüs'e geldiler. Geldiler ama devamlı gizli yaşadılar. Yağdan kork, ölüm korkusundan yaşadılar. Yani bir nevi garip meşru şuruk gözüyle bakıldı kendisine, Yahudiler kendisine. Şimdi günümüzde muhteremler Hristiyan dünyası ile Yahudi arasında bir işbirliği var, ittifak var. Halbuki aslında aralarında kan davası bunlar aslında gerçekte. Yani Hristiyanlara göre, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa Aleyhisselam'ı çağırmaya gelen Yahudiler onlara göre öldürüldü diyorlar böyle şey. Asırlarca, yani bin küsür yıl asırlarca Hristiyanla ya düşmanı Yahudilere. Ne olduysa bu sirin denen bu bela ne yaptı? İşte artık işte yer altından bir çalışma oldu. Perde arkasından kapalı çalışma oldu. İsa Aleyhisselam 30 yaşına gelince buna peygamberlik verildi. Fakat peygamberliği çok gizli çalıştı peygamberliğinde. 3 sene bu görev yaptı. 30 yaşına kadar yaptı böylece. Peygamberlik görevi de, tebliğ görevi de çok gizli olduğu için de ona inanan Müslümanlar da çok azdı. Bilhassa 12'ler vardı. Havari denen 12'ler vardı. Bunun dışında çok insan iman etti kendisine. 30 yaşına gelince Yahudiler bunu vali çıkarttılar Roma valisine. İşte bu insanları topluyor, kandırıyor. Roma'ya karşı baş kaldıracak bu derde. İtaat ettiler. O zaman Roma kanununa göre de bir müstemleke olan bir memlekette kim Roma devletine karşı işlerine kalkışırsa buna haça girilirdi bunlar böylece. Haçta öldürülürdü. Roma valisi emriyle Hristiyanların haçta gelmesine karar verildi. Fakat tabi son anda Mevlam onu şikayet edeni vardı. Yahuda. 12'lerden. Mevlam onu İslam şekline soktu. Yüzüne ama soktu. Askerlere yakamaydı İsa Aleyhisselam'ı. O anda Mevlam İsa Aleyhisselam'ı göğe kaldırdı. Yahuda'yı da onu ibadet denedi Mevlam. Onun şekline soktu. Tutlar Yahuda'yı tutlar bunları. Tutlar Yahuda'yı tutlar. Askerler. Onu çağırma gelip öldürdüler kendisine böylece. Şu İsa'nın şu anda gökyüzünde. Şimdi gelelim yılbaşı konusuna. Tabii dünyaya çok peygamberler gelip geçti. Sayısı kesin bilinmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bazı rivayetlere göre 124 bin peygamber geldi. Yani her topluma, her kabileye peygamber geldi. Çin'e geldi, Amerika'ya geldi, Kanada'ya geldi, her yere geldi muhtemelen. Hatta çok yerler helak oldu, battı. Lüt Gölü gibi, Afrika Çölü gibi. Orası çöldü mü aslında daha önceleri? Fakat hiçbir ümmet, toplum peygamberlerin doğumu dolayısıyla böyle şımarmadılar muhtemelen. Hazreti İsa Aleyhisselam peygamberdir ama hem de ulazım peygamber. Peygamberler dörde ayrılır makamları peygamberlerin. Birincisi nebilerdir. Bu en aşağısı budur. Nebiler. Nebi olan peygambere kitap verilmez. Ona yeni bir şeriat, din hükmü verilmez. Peygamber de kendisi önceki resul olan peygamberin şeriatına bağlıdır. İnsanı oraya davet eder. Nebi peygamberler. İkincisi resul olan peygamberler. Bunlara kitap da verilir, suhuf verilir. Bunlara yeni bir şeriat da verilir. Resul olan bir peygamber başka peygamberin şeriatına bağlı değildir. Ayrıdır bunlar böyle. Üçüncüsü ulul azim olan peygamberler. Ulul azim peygamberler. Azdır bunlar. İşte Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam gibi İsa Aleyhisselam bunlar ulul azim peygamberden bunlar. Bunların her şeyine katlanırlar. Makam üstündür bunların. Dördüncüsü de Hatim-i Enbiya makamı tektir. Peygamber makamı. İzen emel. İsa Aleyhisselam Hazretleri ulul azim makamında yani en üstün peygamberden birisi kendisi. Ona Mevlam İncil'i verdi. İlahi kitabı olarak İncil'i verdi kendisine. Fakat ne oldu? İncil o zaman ezberlenemedi ama. İsa Aleyhisselam tabi o ezber biliyordu, İncil'i biliyordu. Onun dışında 12'ler, havariler böyle parça parça yani sureti ezberlemişlerdi parça parça, tam ezberlememişlerdi. İsa'nın göğe çıktıktan sonra dağıldı haberler Roma'ya daha çok gittiler. Anadolu'ya geldiler, Suriye'ye geldiler, etrafı dağıldılar bunlar. Ne yaptı haberler? Her biri İncil'den ezberinde ne varsa onu insanlara tebliğ ederken bu arada İsa Aleyhisselam'ın sözlerini de onun bütün mucizeleri de ve kendi buradaki yorumlarını da bunlara katı anlattılar. Bunları dinleyenler sonradan bunları yazma başladılar. Okumayı bilenler. O dönemde bildiğimiz kalem, kağıt yok dönemde. Kuru derilere yazıldı böyle. İnce derilere yazıldı. Kamış kalemiyle. Yani kamış ucu yontulurdu. O yontan kalemin ucu bir boya batırılırdı, deriye yazılırdı. Tabii ne oluyor muhteremler? Bu deri üzerine yazılınca bu boya çoğu zaman dağılırdı. Dağılırdı boya böylece. Bunu İncil'de yazanlar, ki bunda İncil'den bazı parçalar olabiliyordu. Havarilerin İsa Aleyhisselam'la ilgili yaşadık anıları vardı bunda. Hazreti İsa'nın mucizeleri vardı bunda. Havarilerin kendi anıları vardı bunda. Yorumları vardı bunda. Ama bunlar karma karışık. Karma karışık bunlar. Ne adı bunu dinleyenler bunları? Sonradan gelenler aklında kaldığı kadar, herkes anlayabildiği kadar, bir de anladığını yazıya çevirebildiği kadar. Yani bir insan güzel, anlayışı güzeldir. Bunu yazı çevirmek daha başka bir hüner mi? Başka bir meslek mi? Yazı çevirmek. Yazarlık başka bir şey muhtemelen. Tabi ne oldu? Bir de yazılan deri üzerine yazılıyor. Kamış kalem, ucu yontulmuş, boyaya batırılıyor. Yazarken boya dağılıyor. Yani harfler belirsiz, karma karışık oluyor. Bu şekilde ne oldu? Çok inciler meydana geldi, inci adı altında. Yüzlerce inci meydana geldi. Sonra Büyük Konstantin denen Roma İmparatoru 323 yılında Hristiyan'dan 290 sene sonra, büyük kaldırıldan sonra bu Hristiyanlığı kabul etti bu. O zaman kadar muazzam baskı vardı Hristiyanı kabul edenlere, baskı vardı. Kabul edince baktı ki İncil adı altında karmaşık bir çelişkili çok yazılar var. Kitaplar yazılmış yani böyle. Parça yazılmış bunlar böyle. Ne yaptı? Emir verdi Büyük Konstantin. Kendi tabi diktatördü kendisi. Çok ağırlığı vardı. Otoriteydi kendisi. İznik'te toplanan konsül, papazlar toplanlar. Emir verdi. Bunların birini İncil olarak seçin. Hak İncil olarak seçin. Nasıl seçsinler? Elde Hak İncil yok ki. Ona baksının işte böyle. Ezre bilen yok. İşine peygamber yok ki vahiy gelsin. Normal insanlar. Hatta o günün papazları da onun bunun çırağını teşmişler. Yani Konstantin'in Hristiyanlığı kabul edinceye kadar Roma'da muazzam baskı olduğu için özel okul yoktu Roma'da. İşte oradan buradan kapmadan ne oldu? Bu papazlar kuru toplandılar. Artık herkes tabi ne yaptı? Herkes neyi görmüşse, yani ne okumuşsa üstadından, tabi onu tavsiye, onu tercih ediyor. Çelişiyorlar aralarında. Tek İncil'i birleşemediler. En son olarak dört İncil, ki Büyük Konstantin bunun ağırlığını koydu, baskı yaptı bunlara da, dört İncil'i, Yuhanna, Luka, Matta, Markos yazarları. Bunların yazdığı dört İncil'i Konstantin'le baskısıyla bu dört İncil İncil'e kabullenildi. Neden? Gerçek İncil yok. Gerçek İncil'i bilen de yok. Bir nevi tombala çeker gibi torbadan çeker gibi akıllarına uygun olanı, herkes hangisine uygunsa onu tercih etti. En sonunda Konstantin baskısıyla dönüş şekli çekildi. Şimdi muhterem cemaatimiz, bugünkü bu dört İncil'de de çelişkiler var çok aralarında. Yani Yuhanna'nın yazdığı başka aynı konu. İstersen mesela çağırma gelmesi konusu böyle. Markus bab şu babda diyor başka böyle. Aynı konuyu. Yuhanna başka, Luka başka, babda başka böyle. Çelişki bunlar. Fakat bu çelişkili dört İncil'de de yılbaşı diye bir şey yok onlarda. Yok bunlar kardeşim. Peki nereden çıktı bu yılbaşı şimdi? Yine bu Büyük Konstantin zamanı yaşayan bir Aya Nikole varmış. Antalya yöresi yaşamış. Aya Nikola. Onlara göre aziz. Yani evli onlara göre. Adı Aya Nikola. Antalya'da yaşamış. Büyük Konstantin zamanında. Büyük Konstantin bunun şeyini duyuyor. Hatta bir rüyasına giriyor Büyük Konstantin'in bu Aya Nikola. Ona muazzam önem veriyor kendisine. Artık bu kişi efsaneleştiriliyor. Bir efsane aklın kabul edemeyeceği hayali bir gerçekler araştırıyorlar. Hayaller böyle. Masal yani. Bu Aya Nikola sonra zamanla Noel Baba diye anılmaya başlıyor. Noel Baba diye anılmaya başlıyor. Güya işte çocuklara hediye veriyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Evre çıkıyor. Kızaklar geziyor. Şunlar bunlar. Antalya'da kar yok ki kızaklar geçsin halbuki az sonra da. Kutu değil ki orası muhtemelen. Ama işte Hristiyan'ı böylece. Bu şekilde. Bu Konstantin'in de böyle emriyle bundan sonra şimdi Hristiyan'ın tam doğru da kesin bilemiyorlardı ama Hristiyan'ı. Çünkü gizli doğum oldu. Yani mevsim kıştı ama. Kur'an haber buyurdu. Mevsim kıştı. Yani Ocak, Aralık olabilir mi? Olabilir. Ama günü tam bilinmiyor. Yani 25 Aralık filan böyle kabullendi, ortadan kabullendi. O zaman işte bunların Noel yortuları başlıyor. Ve tabii Aralık'ın sonuna da yılbaşı diyorlar. Yani Hristiyan dünyası bugün ne yapıyor muhteremler? Ellerinde gerçek İncil yok. Peygamber yok onların. Yusuf Aleyhisselam'a peygamber demiyorlar. Haşa Allah oğlu diyorlar. Yani haşa Allah'ın oğlu olacak da efendim oraya kaçacak, buraya kaçacak, ondan bundan korkacak. Haşa Allah'ın oğlu. Tabii saçma bir şey muhteremler. Biliyorsunuz aslanın yavrusu bir aslan olur. İnsan yavrusu insan olur. Haşa Allah'ın oğlu da Allah olması lazım muhteremler. Niye uğraşsın birkaç Yahudi ile yeryüzünde? Haşa. O güç olsa kendisine sonra ölümsüz olması gerekiyor. Meleklere bilinmiyorlar. Meleklere üzerinde olması gerekiyor bunun. Ne yapması gerekirdi haşa? Allah'ın oğlu olsa haşa. Niye orası kudüsü birkaç tane Yahudi'yle gizli çalışsın burada? Başka evren yaratır kendisi. Başka galaksi yaratır. Onu yönetir. İşte Hristiyan dünyası muhteremler güya Hazreti İsa Aleyhisselam'a inanıyorlar. Onu güya seviyorlar. Ama İsa Aleyhisselam'a bakalım, ulazım peygamber. Allah katında çok kıymetli peygamber. Annesi Ümmü Sıddika. Fakat bir de yılbaşına bakalım, nedir? Çılgınlık. Yani dinle hiç bağdaşmayan. Bir peygamberin doğumunu kutuyorsanız ne gerekiyor bu? Hiç olmazsa bu kilise de kutlansın bu. Yani peygamber layık olsun, bir manevi hava olsun burada. Ne de bundan yaptığı çılgınlık? Alkol tüketimi yılbaşında. Su gibi alkol. Kumar. Uyuşturucu. Fuhuş. Çırışıp danslar. Hindi keserler. Efendim artan hindiler çöp kutularında. Kurban bayramında koyun kesildi mi hemen bir yaygara başlıyor. Hayvana yazık. Deve kesiyor şey, hindi kesiliyor. Yok böyle. Bir de Şam katliamı. Tamamdır. Ormanlar diye böyle. Fidir alıyor böyle. Alıyor bunlar böylece. Peki Hristiyan bunu yapıyorlar. Yani yılbaşı diye artık insanı dışı sınırsız bir çılgınlık böyle. Sınırsız adı böyle. Alman alkolün bir ölçüsü yok. Kumarın ölçüsü yok. Şehvetin ölçüsü yok böyle. Yani sınırsız böyle tamamen denetimsiz, kontrolsüz bir çılgınlık oluyor. Peki oluyor, tamam. Gelelim Müslümanlara. Peki bunlar ne oluyor muhteremler? Müslüman ne oluyor? İslam ülkesinde bakıyorsun bir Müslümanlığın vitrininde Noel Baba, Müslümanın vitrininde. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men teşebbiye bikamin fehüve minhum. Rabah Ebu Davud. Men teşebbiye bikamin. Kim hangi kavme topluma benzerse, o da onlardandır benzerse. Yaşantısında, giyiminde, bayramında, eğlencesinde, vitrini süslemede. Yani bir Müslüman eğer Hristiyanlar gibi vitrinini yılbaşıya süslerse o da onlardan muhteremler. Gerçekten çok acı ama gerçek muhteremler. Yani Türkiye'mizde Hristiyanın bir ağırlığı var. İslam'ın üzerinde ağırlığı var ama. Peygamberimizin doğum gecelerinde hangi vitrine bir reklam var, bir kart ve bir şey var? Hangi vitrinde muhtemelen? Bir doğumu kutlayan bir yazı var. Hangi vitrinde? Çok seyrek böyle. Çok ölük, sönük bir şey böyle. Ama Hristiyanlığın yılbaşına gelince gerçek bu, Allah korusun, ağırlığı var mıdır? Yani günlerce önceden böyle, yılbaşı böyle. Evde konuşulur, işçene konuşulur, televizyonda konuşulur, ekranda konuşulur, basında bu reklamı geçer. Yılbaşı Türkiye'mize bu afet yerleşir muhtemelen, Allah korusun böyle. Yani Hristiyanlısına mı, din ilgisi yok bunun böyle. İncil ilgisi yok. Peygamber ilgisi yok bunun aslında böyle şey. Bu dinsiz, ateist Hristiyanlığa bir uydurması bu. Hatta önce Almanya'da başladı bu Noel Baba belası. Ya Protestanlığın çıkardığı bir şey aslında bu Noel Baba belası. Almanya sonradan etrafa geldi bu. Demek ki bir kimse hangi topluma benzerse, yani kalkar da yılbaşı tebrik ederse, yok efendim şey vitrini süslerse, tebrik ederse, hatta yılbaşı diye o gece evine özel bir şey götürürse, özel programı izlerse, onlarla beraber oluyor muhteremler. Allah korusun böylece. Bir ayet okuyacağım ama inşallah muhteremler. Çok şey burada. Vakite geldi artık. Elimizden geldiği kadar bu yılbaşı belasını duyurmamız lazım bilmeyenlere. Bu da bizim hepimizin görevimiz böylece. Bir kimse bir sünneti ihya ederse, unutan sünneti bir insan yaşatırsa, o kimseye 100 şehit sevabı, bakın. 100 şehit sevabı var. Bir sünneti seniye, farz değil. Farzın sevabı tabun çok binler katı üzerinde. Bir kimse unutulan bir sünneti ihya eder, canlandırır, yaşatmaya çalışır, yaymaya çalışırsa, kine yaşarsa, bu kimseye 100 şehir sevabı var muhtemelen. Hele bir haramdan böyle korumak insanları, bunun ayıbı fazla eşittir bu da böylece. Eşittir. Bunun için elimizden gelir inşallah Teala, halkımızı duyuralım muhtemelen. Yani biri kalkar da bir mesaj atarsa yılbaşıyla ilgili, hemen cevabını vermeli kendisine. Ben yılbaşım, Hicri Muharrem birindeydi, o gecek. Geçti o. Geçti böylece. Ben şahsen Şam'da falan bulundum yılbaşında. Milad yılbaşında bulundum muhteremler. Emin olun, yani Şam'da o gün yılbaşı oldu, kimse bilmiyor. Kimse emin muhteremler. Yalnız kapalı çarşı var orada. Adı Sukul Hamid derler. Kapalı çarşı var. Kapalı çarşıda bazı Ermenilerin dükkanlarında ufak çapta bir yılbaşı vardı Ermenilerin böylece. Yani bunun dışında Şam şehrinde, büyük şehri Şam şehri, o gece yılbaşı oldu kimse bilmiyor, farkında değil muhtemelen. Yani İslam aleminde Allah şükür yılbaşı yerleşmemiş, gitmemişler muhtemelen. Hatta Yahudiler bile bunu kutlamaz Yahudiler. Yani izleyen bak Yahudi televizyon okuyacak, bakınız Yahudiler bu konuda bir kelime sarf etmezler. Onun yılbaşı başka çünkü muhtemelen. Hindistan başka, Çin, Japon başka muhtemelen. Hepsinin takvimi ayrı bunlar. Ayrıdır. Ne yazık ki yani Türkiye böyle Hristiyanlığın boyasıyla boyanıyor. Yani ahlaka, inanç yönden, şu bu yönden farkına varmadan bir Hristiyanlaştırılma bahsi altında. Tabi bunu yırtmak gerekiyor. Bunu parçalamak gerekiyor. Uyarmak gerekiyor halkı. İnşallah tabi çalışan muhteremler, Allah yardım etsin. Allah'a emanet olunuz. İlla Fatiha.